Ayrım 11.
İşinin ya da keyfinin gerektirdiği yöne ilerleyen bu kalabalık polislerin bağırışmalarına ve İngiliz ordusuna bağlı arabaların sabırsız korna seslerine hiç aldırış etmiyordu. Ama eskiden bu kalabalığa fazladan bir renk katan Araplar artık ortada yoktu. Sion sinemasının iki yanına sıralanmış küçük ayakkabı boyacıları, sırtladıkları pırıl pırıl bakır semaverlerinin zillerini çalan gezici çay ve kahve satıcıları, kaldırım kenarlarına yerleştirdikleri küçük ocaklarda fıstık kavuran sudanlar, hepsi kaybolmuştu. Köylerden gelen zerzevatçılar portakal, domates ve turp yükü altında ezilen eşekleri de çekip gitmişti. Gerek müftünün emirlerine uymak, gerek kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla satıcı Araplar, Kudüs'ün Yahudi mahallelerinden uzak durmaya karar vermişlerdi. Böylece şehirde yaşayan çeşitli topluluklar arasındaki son bağlar da kopmuş oluyordu. Şehrin her kesimi şimdiden kendi ortak ulaşım şebekesini kurmuştu. Yahudiler için Agit şirketinin koyu mavi otobüsleri, Araplar için de ulusal şirketin gümüşü arabaları işliyordu. Yahudi taksileri Arap mahallelerine gitmeyi reddediyor, Arap taksileri de Yahudi bölgesine uğramaktan kaçıyorlardı. Bir yandan ötekine geçmek diyordu bir gazeteci, iki yabancı ülke arasındaki sınırı geçmek gibi bir şeydi. Başlıca hizmetler postane, telefon santralı, memleket hastanesi, polis merkezi, radyo stüdyoları, cezaevi, Belingrad denen İngiliz bölgesinin dikenli telleri ardındaydı. Yahudi ve Arap memurların ulaşamaz oldukları bir sürü hükümet dairesi yer değiştirmek zorunda kaldı. Arap şehri Ramallah'ta bulunan Filistin radyosunun verici tesislerine artık Yahudi teknisyenler gidemiyorlardı. Bunlar Kudüs'te başka işlere aktarıldı. Hükümet hizmetinde çalışan Arap eczacı Nesip Han'la şehrin Yahudi kesiminin göbeğindeki iş yerine gitmek için polis arabasına binmek zorundaydı. Yahudiler için Arap kesimindeki adliye sarayına ve başlıca banka Barclays'e uğramak gitgide tehlikeli olmaya başladı. Araplar için de Yahudi kesimlerinde bulunan hükümet dairelerine başvurmak ürkütücüydü. Okullara giden yollar üzerinde çocuklar birbirlerini taşlamaya koyuldular. Yıllar boyu aynı odada çalışmış bulunan Arap ve Yahudi memurlar, silah taşımadıklarından emin olmak için her sabah birbirlerinin üstünü arayarak işe başlıyorlardı. 15 Aralık günü Araplar Kudüs'ü boğabilecek güçte olduklarını bir gösteriyle ortaya koydular. Şehri besleyen su borularını uçurdular. İngilizler boruları onarırken Yahudi ajansı bütün Yahudi mahallelerindeki sarnıçların dökümünün çıkarılmasını emretti. Araplarla Yahudilerin uyumlu yaşadıkları son yer olan mezarlık bile karışmakta gecikmedi. Yaylım ateşinin ilk kurbanlarını Zeytinlik Dağı'na kadar götüren Yahudi kafileleri kısa süre sonra Arap nişancılarının açtığı ateşle karşılaştı. Akşam sokaklar çabucak boşalıyordu. Güneş batar batmaz şehrin merkezi ıssızlaşıyor ve Haganah'ın devriyeleri gibi müftünün adamları da karanlık köşelerdeki yerlerini alıyorlardı. Ama Filistin'in paylaştırılmasından 15 gün sonra Yahudilerin Kudüs'teki yaşayışlarını en iyi yansıtan şehrin öteki ucundaki Agit otobüs garajında her akşam tekrarlanan karşılama töreniydi. Hava kararmadan burada gruplar oluşmaya başlıyor, korkulu bakışlar Yafa bulvarına ve daha da öteye, Arap köyü Romema'ya, Kudüs'ün girişini belirleyen tepelere çevriliyordu. Tel Aviv'den gelen ilk otobüs göründüğünde bir ürperti kalabalığı dolaşıyordu. Ancak biçimleri Agit şirketinin otobüslerinin tanınmasını sağlıyordu. Camları madeni plakalarla kaplanmış ve otobüsün içine 3 kat kalınlıkta koruyucu tahta bölmeler yerleştirmek için koltuklar kaldırılmıştı. Arka ve yan kaplamalarda görülen kurşun izleri, Aralık ortasından sonra Tel Aviv-Kudüs yolculuğunun artık bir gezinti olmadığını belirtiyordu. Otobüsler Kudüs'e vardığında korkunç piyangonun sonucunu öğrenmek isteyen kuşkulu bir kalabalıkla çevriliyordu. Otobüsten inen ilk yolcular çoğunlukla kan içindeydi. Öteki yolcuların yardımıyla her kafileyi bekleyen can kurtaranlara götürülüyorlardı. Otobüslerden en son çıkarılan da ölülerdi. Karşılamaya gelen bir yakın ya da bir dostun acılı çığlığıyla kimlikleri anlaşılana dek kaldırımın üzerine bırakılıyordu bu ölüler. Yol savaşı başlamıştı. Henüz seyrek ve düzensiz olduğu halde Arap saldırıları Haganah'ı günde iki kere kıyıyla Kudüs arasında otobüs kafileleri düzenlemeye zorlayacak kadar tehlikeliydi. Zırhlarıyla 7 ton çeken otobüsler Babel Uet'ten Kudüs'e ulaşan uzun yokuşta 15 kilometreden hızlı geçemiyordu. Birkaç kurşun yemeyen kafile enderdi. Kuşkusuz olaylar D planının temel varsayımlarını boşa çıkarmakla gecikmeyecekti. Bu da Haganah için daha büyük bir korku konusuydu. Gerçekten İngiliz ordusu ulaşım yollarının özgürlüğü hakkında Yahudi ordusuyla aynı görüşü paylaşmıyor gibiydi. Makaberlerin Kral Antiochus'a karşı baş kaldırıp zafer kazanmalarını kutlayan Işık Bayramı Hanukka'nın Yahudilerce Noel'in de şehirde yaşayan Hristiyanlarca kutlanması, geleneksel olarak Kudüs'te sevinç dolu haftalar yaşanmasına yol açardı. Dipnot: Makkabeler Kral Antiochus'a karşı baş kaldıran ve hikayeleri kutsal kitapta anlatılan kardeşler. Gece Kudüs'ün Yahudi kesimi geçen her bayram gününü belirtmek için 8 lambasının teker teker yakıldığı menorahların ışıklarıyla parıldadı. Bayrak koşucuları makabelerin mezarlarından şehrin merkezine meşale taşır ve her mahalle dumanı tüten yığın yığın börek ve patatesli çörek hazırlarken dört yanda dans edilirdi. O yıl Işık Bayramı sırasında Kudüs karanlıkta, kimse terk edilmiş sokaklarda dans etmiyordu. Bütün törenler iptal edilmişti. Pek çok Yahudi düşman geceden korunan evlerinde eskiden her bayram gecesi okudukları duanın yücelttiği faydalardan yararlanmayı umarak menorahlarını, mumlarını teker teker yakıyorlardı. Ulu Tanrım, atalarımızı fazlasıyla doyurduğun eşsiz zaferleri ve eşsiz kurtuluşu kutlamak için bu ışıkları yakıyoruz. En kısa yoldu bu. Sadece 5 dakika sürüyordu. Ama 2 numaralı Kudüs otobüsünün izlediği 800 metrelik yol Filistin Yahudileri için yolların en tehlikelisiydi. Yenişehir'den hareket ederek Yafa kapısında surları geçiyor ve Ermeni mahallesi boyunca aşağı inip Filistin'deki en eski Yahudi topluluğunun yaşadığı eski şehrin göbeğindeki bulunan dar bir sokağa varıyordu. Bu mahalleyle Yeni Kudüs arasındaki tek bağdı bu yol. Ama aynı zamanda da en tehlikeli yol. Her metresi Arapların elindeydi. Yahudi mahallesi eski şehrin kuzeybatı ucunda Siyon dağından tapınağın önündeki alana inen bir eğim üzerindeydi. Güney sınırını Siyon ve Dun kapıları arasındaki eski duvar meydana getiriyordu. Batıda Kuzey Afrika'dan gelen bir Arap topluluğu yaşamaktaydı. Kuzeyde Müslüman mahallesi uzanıyordu. Paris'in ünlü Concord alanından iki kere küçük olan bu mahalle o sıra en fazla 2000 kişiyi, yani eski şehrin toplam nüfusunun onda birini barındırıyordu. 20 yüzyıla yakın bir süreden beri düşünürler ve din adamları bu tatlı eğimli tepe üzerinde yaşıyorlardı. Yüzyıllar boyunca dağılan uluslarının ve ona destek olan inançlarının anısına mahalleye hakim 27 sinagog inşa etmişlerdi. Ya yerin altını kazarak yapılan "çünkü derinlikler Tanrı'ya götür" ya da bir tepenin üzerine dikilen "çünkü dua edilen bir tapınak ancak şehrin üstünde olmalıdır." Bu sinagoglar her şeyin çevresinde düzenlendiği katı çekirdeklerdi. Eliye Anavi sinagogunun tozlu bir köşesinde çökmek üzere olan bir koltuk, Peygamber Elize'nin dönüşünü bekliyordu. Yandaki Ben Zakai sinagogunun kubbesi altında Elize'nin halkının özgürlüğüne kavuştuğunu ilan edeceği şofar ve yeniden yapılan tapınağın lambasını yakacak kutsal yaşçısı bulunuyordu. İstanbul sinagogunda kutsal metinler muhafaza ediliyordu. Yılda bir kere 30 mühimin kafile haline dışarı çıkıp Filistin'in ürünleri için yağmurlu bir yıl geçmesini sağlamak amacıyla bu metinleri simgesel olarak gömüyorlardı. Hurva sinagogu hepsinin en güzeliydi. 10 emirle süslenen nefis kubbesi, 1. Dünya Savaşı'na katılan Yahudi Tugayı'nın bayraklarını barındırıyordu. Araplarla Yahudilerin ilişkilerinin en iyi olduğu yer eski şehirdi. Yahudi mahallesindeki binaların çoğu Araplara aitti ve en alışılmış görüntülerden biri de kiraları toplayan Arap'ın parasını almak üzere her evde mola verip geleneksel kahveyi içişiydi. Burada din adamlarının her zaman İslam dinine beslediği geleneksel saygı yeşivalarına, yani din adamlarının toplandıkları yer, kapanan mahallenin düşünürlerine de yayılmıştı. Küçük dükkanları ya da parmaklarının ustalığı sayesinde geçinmeye çalışan tüccarlarla zanaatkarlara gelince aralarındaki en doğal bağ yoksulluk onları Arap komşularıyla birleştiriyordu. Cuma akşamları genç Araplar kutsal gün süresince hiçbir Yahudinin el süremeyeceği yağ kandillerini yakmak üzere Arap komşularının evlerine uğrarlardı. Pek çok Yahudi ve Arap iki topluluğun bayramlarda geleneksel olarak birbirlerine verdikleri armağanları hatırlarlardı. Kulübeler bayramı Sevkot'ta, yani sonbahardan kışa girişi kutlayan bayram, Yahudiler komşularına tepsiler dolusu rendelenmiş badem sunar, Araplar da Paskalya'nın sonunu kutlamak için Yahudilere ekmek ve bal getirirlerdi. Eskişehir'in geleneklerine bağlı Yahudileriyle yeni şehrin Siyonist yöneticileri arasında ilişkiler çoğunlukla gergindi. Bu da Haganah'ın oralarda neden tutunamadığını açıklıyordu. Birleşmiş Milletler kararının alındığı gece çevresinde Arapların binlerce savaşçıyı harekete geçirebileceği bu mahallede Haganah'ın topu topu 18 adamı vardı. İhtiyaç listesi çıkarmak üzere yollanan bir silah uzmanı şaşırtıcı bir raporla geri döndü. Mahalledeki silahların tümü 14'ü işler halde olan 16 tüfek, 25 tabanca ve 3 makineliydi. Hagana şefi İsrail Amir, Arapların her an 2 numaralı otobüs yolunu kapayıp Eskişehir'le tek bağlantıyı koparabileceklerini biliyordu. Yolun henüz açık olmasından yararlanarak vazgeçebileceği kadar adam ve silah soktu Eskişehir'e. Eskişehir'de yaşayan Arapları ve Yahudileri birbirine iten içgüdü, olayların etkisiyle onları şimdi ayıracaktı. Dostlar artık konuşmaz oldular. Yahudi mahallesinde yaşayan bir avuç Arap oradan ayrıldı. Bir fırıncı ekmeklerini fırında pişerken bırakıp gitti. İlk çatışmalar patlak verdi. Genç Nadi Dayes, Yahudi mahallesinde oturan Araplardan biriydi. Ailesinin bayramlar sırasında ekmek alıp verdiği Yahudi komşularıyla hep iyi ilişkileri olmuştu. Ama Filistin'in paylaşılmasını izleyen günlerde duygularımız elektriklenmiş gibiydi ve her Yahudinin canımızı ülkemize almak isteyen bir düşman olduğunu anlamaya, buna inanmaya başlıyorduk diyordu. Nadi de gidip bir dükkandan gizlice tabanca satın aldı. Bir aralık gecesi yakınlarda yaylım ateş açıldığı işitildi. Genç çocuk pencereye koşup tabancasını boşalttı. O an karanlıklardan yükselen ve yolun öteki yanından gelen acı çığlığı işitti. 10 yıl süreyle kutsal günlerinde mumunu yaktığı yaşlı Yahudi kadının sesini tanıdı. ''Ateş etmeyin, ateş etmeyin!'' diye yalvarıyordu. ''Uzun süreden beri komşu değil miyiz?'' Bütün Filistin'de olduğu gibi Kudüs'te Hagana'nın stratejisi David Ben Gurion tarafından saptanıyordu. Basitti de Yahudilerin elinde olan korunacaktı. Hiçbir Yahudi izin almadan evinden, çiftliğinden, kibbutzundan ya da işinden ayrılamazdı. Her ileri karakol, her topluluk, her köy ne kadar yalnız olursa olsun Tel Aviv şehri söz konusuymuş gibi boş bırakılmayacaktı. İsrail amirin talimatına rağmen Kudüs'ün Yahudi halkı azınlıkta kaldığı mahallelerden ayrılmaya başlıyordu. Bu göçe son vermenin en iyi yolu diye düşündü amir, Arapları bu mahallelerden kovmaktı. Aynı zamanda onları Yahudi kesimine sıkışan küçük Arap mahallelerinden de atmaya karar verdi. Önce bir gözdağı kampanyasına girişti. Adamları gece olunca ele geçmesi istenen mahallelere giriyor ve Arap evlerinin kapılarıyla duvarlarına gözdağı veren afişler asıyorlardı. Güvenliklerini sağlamak için kaçmaları gerektiğini belirten el ilanları arabaların camlarına yapıştırıldı. Telefonla her mahallenin Arap sorumlusu tehdit ediliyordu. Yahudi ajansının sekreterlerinden Ruth Gibdon'a bütün Kudüs'ü evinde kabul eden ünlü Arap kadını Kati Antonius'u korkutma görevi verildi. Ama Kati öyle gevezeydi ki telefonu hep meşgul çıkıyordu. Bu çabaların sağladığı başarı önemli sayılmazdı. Dolayısıyla amir yöntem değiştirmek zorunda kaldı. Hagana'ya bağlı komandolar geceleri telefon ve elektrik tellerini keserek, yola el bombaları atarak havaya ateş ederek bir güvensizlik havası yaratmaya koyuldular. Şeyh Bedir'de bu saldırılar birkaç gece sürdü. Sonunda bir sabah amirin adamları mahallede oturan Arapların eşyalarını toplayıp gittiklerini gördüler. Aşağı yukarı aynı zamanda Abdülkadir Hüseyin'in adamları eyleme geçtiler. Onlar da önce korkutma yolunu seçtiler. İlk hedefleri de Sanhedriye mahallesinde Hagana'nın işgal ettiği bir Yahudi evi oldu. Bu saldırı için Hebron'dan kamyonla 120 kişi getirildi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında eve 200 metre kadar yaklaştılar. Sonra Abdülkadir havaya bir el ateş etti. O gece savaşın resmen başladığını belirten bu simgesel patlamayla saldırı işaretini verilmiş oldu. Araplar bir İngiliz savaş arabası görünene kadar 15 dakika kadar ateş ettiler. Araba görününce de ilk yaralılarını alıp bir yılan tarafından sokulan gönüllü geri çekildiler. Saldırıyorlar diye haykırdı şoför. Bu çığlıkla Dachau kampından kurtulan Çek Yahudisi Elia Greenberg, otobüs camlarını örten madeni plakaların arasından baktı. Dışarıda Yafa kapısının önünde haykırarak otobüsün önünde kesen birkaç Arap topluluğu gördü. Aşağı yukarı aynı anda da şoförün bağırdığını işitti. Alçaklar bizi terk ettiler. 2 numaralı otobüsü Eskişehir'de koruyacak olan zırhlı İngiliz arabası geri dönmüştü. Neyse ki otobüs yolcuları talihliydi çünkü içeride bulunan 10 genç ve Greenberg Haganah görevlisiydiler. Greenberg yeniden fırladı ve bir havalandırma deliğinin kapağını kaldırdı. Bir el bombası verin çabuk diye bağırdı. Sonra da bombayı yaklaşmakta olan kalabalığa fırlattı. Patlamayı izleyen kargaşadan yararlanan şoför yeniden arabayı hareket ettirdi, kapıyı geçti, Süleyman Kalesi boyunca devam etti ve Ermeni mahallesine inip Yahudiler sokağına kaydı. Daha sonra hava kararırken Greenberg'li adamları karanlık ve ürkütücü sokaklardan geçirilip mahallenin çevresinde serpiştirilen gözetleme noktalarına götürüldüler. Greenberg Varşova Sinagogu'nun damında kum torbalarından yapılma bir mevziyi korumakla görevlendirildi. Bir polis ona koca bir kolt tabanca ve kurşun verdi. Parola Judith diye mırıldandı. Sonra bulundukları mevziğin altındaki karanlığa gömülmüş kesimi gösterdi. Kradalar dedi. Greenberg gölgesini bile gizlemek amacıyla kum torbalarına yapıştı. 30 ay önce bir Amerikalı asker iskelet haline gelmiş ve can çekişen Greenberg'i Dachau kampındaki bir bölmede bulmuştu. Yeniden ölümün çevrede dolaştığını hissediyor ama bu kez aşağı yukarı hiçbir şeyini bilmediği, rastlantı sonucu kendisine olan ülkeyi savunmak için ölümle karşılaşıyordu. Damların güç seçilen çizgisini izlerken Greenberg içinde garip bir ananın belirginleştiğini hissetti. Çocukluğunda Prag'da öğrendiği kutsal kitapta alınma bir cümleydi bu. Surlarının üzerine Kudüs bir nöbetçi diktim. Greenberg, İsrail Amir tarafından Eskişehir'e yerleştirilen nöbetçilerden biriydi. Birkaç İngiliz muhafızın para yemesi sayesinde 50'ye yakın adam iki otobüs ve 3 taksiyle Eskişehir'e gönderilmişti. Sahte öğrenciler, işçiler, yeşivalarda din öğrenimi görenler 2 numaralı otobüste geliyorlardı hep. Bütün hileler geçerliydi. Moshe Rusnak yolculuğu bir can kurtaranla doktor kılığında ve 2 zırhlı İngiliz arabası refakatinde yaptı. Aralığın ortasında Hagana içeri 122 kişi sokmayı başarmıştı. Bütün bu gönüllüler arasında çok özel bir hava esiyordu. Çoğu Kudüs Palmaşı'nın yedek üyeleri ve genellikle İbrani Üniversitesi öğrencisiydi. Hayatlarını Eskişehir ile İbrani Üniversitesi arasında geçirmeyi umuyorlardı. Bir hafta orada, bir hafta burada. Başlangıçta saygıdeğer hahamlarla ilişkileri dostçaydı. Hahamlar Haganah'ın adamlarına mikvehi, sinagoglarına bağlı dinsel banyoları kullanma imtiyazını tanıdılar. Yiyecek karneye bağlanmıştı ama yeterliydi. Açık kalan tek kahvede Avrupa'da sunulan iki şeyi tatmak için toplanılıyordu. Türk kahvesi ve sarı renkli jelatinli bir çeşit puding. Boyutları ve stratejik önemi büyük yerlerde bulunmaları nedeniyle sinagoglar Yahudilerin en güçlü mevzileri haline geldi. Bir tepe üzerindeki Varşova Sinagogu ile kubbesi 1870'te İmparator François Joseph tarafından yaptırılan Nissanbek Sinagogu bütün Eskişehir'e hakimdi. Nissanbek'te 200 kadar dürülmüş parşümen ve eski Talmud metinleri kum torbası işini görüyordu. Kubbenin altına asılan eski bir kapı bir gözleyicinin üzerine yerleştiği sahanlıktı. Battaniye sarılmış, soğuktan titreyerek bir elinde tabancası ve ötekinde ders kitabı bu her an düşebileceği gözetleme yerinde bekliyordu. Hemen altında kılı kıpırdamayan adamlar dua okumaktaydılar. Bir sürü yeni gelen insan da şehrin Arap kesimine aktı. Köylerden çağrılan müftünün taraftarları, Irak, Suriye ve Ürdün'den gelen gönüllüler, Haganah'ın adamları gibi büyük bir ateşle Kudüs için yanıp tutuşuyorlardı. Yeni gelenlerle birlikte geceleri ileri karakollardan açılan yaylım ateşler daha da arttı. Kısa sürede bu gürültülü çatışma Eskişehir'in surlarını, üçüncü bir yabancı dalgasını, İngilizlerin en eski alaylarından biri olan Highland Light Infantry'nin kilitli askerlerini çekti. Soğuk bir aralık sabahı birkaç kişi Zeytinlik Dağı'nın yolunu tuttu. Yeni kazılmış bir çukurun başında durdular ve ağır ağır bir ölüyü oraya indirdiler. Eskişehir'i savunurken ölen Yahudi ulusunun Kudüs uğruna verdiği yeni savaşın ilk kurbanıydı bu. Çalışma odasına giren adamı görünce Gabi Deb adlı Arap irkildi. Ziyaretçi 19. yüzyıl şark gravürlerinden fırlayıp çıkmış gibiydi. Uçları kıvrık pırıl pırıl parlayan bıyıkları adama korkunç bir görünüş veriyordu. Sırtında çenesine kadar iliklenmiş bir Suriye ceketi, şalvar ve başında beyaz bir sarık vardı. Pırıl pırıl iki fişeklik göğsünde çaprazlama kesişiyor, kemerinden iki koca tabanca kılıfıyla altın işlemeli bir hançer sarkıyordu. Sırtına bağladığı koyu renkli koca bir tüp şaşılacak kadar soba borusuna benziyordu. 60 yaşındaki bu Arap seçkin bir Arapçayla DEV açıkladığına göre Suriye'nin kuzeyindeki Alep şehrinden kutsal şehir El Kuds'un alınmasına katkıda bulunmak için tek başına ve yürüyerek oralara kadar gelmişti. Şimdi de gelişini doğrulamak için parlak bir başarı gösterme ateşiyle yanıyordu. Birkaç saat sonra Deeb yaşlı Suriyeli'yi Mekor Hayim adlı Yahudi mahallesinin yakınlarına götürdü. Ve Haganah nişancılarına sık sık kullandıkları bir südapesunu gösterdi. Sırtındaki havan topuyla bunu yok edeceğim dedi yaşlı adam. Ve Deeb'in şaşkın bakışları arasında aracı yere indirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma fitille ateşlenen eski bir havan topuydu bu. Suriyelinin kazıklarını yere çakmaya başladığı gergilerle ayakta duruyordu. Hazır olun. Yaşlı adam öylesine yüksek bir sesle konuşmuştu ki, Deeb, Mekor Hayim'de oturan bütün Yahudilerin de hazırlanacaklarını sandı. Kendini yüzü koyun yere attı. Gök gürültüsünü andıran bir patlama yeri göğü sarstı. Yaşlı adam ve havanı kara dumandan koca bir bulutun ardında kayboldu. Dev su deposuna yönelen bir merminin izini görebilme umuduyla karanlığı gözledi ama bir şey göremedi. Aradan birkaç dakika geçti, Kudüs'ün yıldızlarla kaplı göğü bomboştu. Su deposu da meydan okurcasına dikiliyordu damların tepesinde. Kara bulut sonunda dağıldı, Dev ayağa kalktı. Çevresinde hiçbir şey kalmamıştı. Yaşlı Suriyeli ile havanının kalıntıları bir et ve maden yağmuru halinde savunmaya geldikleri şehrin topraklarına dağılmıştı. Mavi ve beyaz renkli lüks sabunu kutusu bulunması gereken yerde en alçak pencerenin sol camının önündeydi. Bilinen işaretti bu. Uri Cohen adındaki Yahudi barakaya girebileceğini biliyordu. Ötekiler orada toplanmışlardı bile. Cohen'i sadece Şamir olan takma adıyla tanıyorlardı. Bu adamların hepsi İngilizlerin nefret ettiği, Arapların çekindiği ve Yahudi topluluğunu büyük çoğunluğunca benimsenmeyen gizli Yahudi örgütü İrgun Zvai Leomi'nin bir hücresinin üyeleriydi. Vladimir Jabotinsky adlı bağnaz bir Siyonistin görüşlerini benimseyen Irgun üyeleri, Akka'dan Amman'a, Herman Dağı'ndan Süveyş kanalına uzanan bir Yahudi devleti kurma düşüne sarılıyorlardı. Churchill Ürdün emirliğini kurduğunda onlara göre Balfour'un verdiği sözü çiğnemişti. Kutsal kitapta sözü edilen İsrail devletinin bütün topraklarını istiyorlardı ve mümkünse bu toprakları Araplardan arınmış olarak istiyorlardı. Filistin'deki Yahudi çoğunluğunu temsil eden Yahudi ajansı sabırla pazarlık ederek hedefe varma yolunu izlerken Irgun ve ona bağlı Stern örgütünün üyeleri her zaman silaha başvurmuş, amaca ulaşmak için adam öldürmek ve korku salmaktan çekinmemişti. Simgeleri sıkılmış bir yumruğun ucundaki tüfek ve yalnız bununla yazısıydı. Bu yeminin bedeli 22 Temmuz 1946 günü örgütün Kral Davut Oteli'nin bir kanadını uçurarak en unutulmaz işi yapması ve çoğu suçsuz 90 Arap, Yahudi ve İngiliz öldürmesi gibi 300'den fazla kurbanın kanıyla ödenmişti şimdiye kadar. İrgun tetikçileri bir arkadaşlarının öcünü almak için iki İngiliz çavuşunu asıp cesetlerine patlayıcı yerleştirerek bütün dünyaya korku salmış ve kendi yurttaşlarını dehşete düşürmüşlerdi. Bu aşırılıklar bazı İngiliz subaylarının Yahudi düşmanlığına yol açmış ama başka sonuçlar da vermişti. İngiliz kamuoyunu İngiltere'nin Filistin'de oynadığı rolü eleştirmeye itmiş, bu tutum Clement Attlee'nin Filistin'i bırakma kararını etkilemişti.